Kitabın adı Ya Gazi Paşa Duyarsa, yazarı Erdal Sarızeybek. 9. ayrım. Diyarbakır'daki komutan. Aslında Cengiz Paşa'nın bizim yanımızda olması gerekirdi. Ama bir ilgilinin dediği gibi onlar sistemin adamıydı. Bu şu demek, siz sistem içindeyseniz sistemin dışlandığını siz de dışlayacaksınız. Sistem içindekilere zarar vereceksiniz. Yok, siz sistem içinde değilseniz zaten bu sistemde yaşama şansınız yok demek. Neden yanımızda olması gerekirdi dedim. Şundan, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı bizim disiplin ve sicil amirimizdir. Biz ise onun evladıyız. Suçlamak gibi bir niyetim yok. Ama en başta bizi dinlemeliydi. Soruşturmaya müdahale etmeliydi. Bize yapılan haksızlıklara karşı çıkmalı, bizi savunmalıydı. Öyle yapsaydı, bu kitap belki de yazılmamış olacaktı ama yapmadı ya da yapamadı. İnanın bu oyunda kimin kiminle oynadığı bile belli değil. Kimin kime hizmet ettiği ya da kimin neye hizmet ettiği. Gerçi Ankara baştan bu makamı devrek dışı bırakmış, ona bilgi dahi vermeden hakkımızda soruşturma için heyet görevlendirmişti. Ama olsun, o bizim komutanımızdı ve komutan evladını ateşe atmazdı. Şanlıurfa'da heyetin yaptığı hukuk dışı, askerlik dışı uygulamalar bu makamın huzurunda yapıldı. Ama müdahale etmedi. Diyemedi heyete, bu benim evladım, varsa bir derdiniz bana söyleyiniz diyemedi. Ya da tanık olduğu olayları anında Ankara'ya bildirseydi belki gene durum değişebilirdi. Belki oyunu oynayanlar en azından kuralına göre bu oyunu oynamaları gerektiğini anlayabilirdi. Ama olmadı. Levent Paşa devre arkadaşıydı. Ne yapıyorsun Levent? Bile diyemedi. Seyretmekle yetindi başlangıçta. Olaylar gelişince de Ankara'nın yanında yer aldı. Neyse, o benim komutanımdı ve de komutanım elbet bir bildiği vardı. Allah'ın bildiğini kuldan niye saklayayım? Hala kırgınım Cengiz Paşa'ya. Diyelim ki Ankara İdari Tahkikat raporunu yazıp Diyarbakır'a gönderdi. İnsanoğlu sormaz mı? Gel bakalım evlat, nedir bu iş demez mi? Sormadı ve demedi. Soruşturma dahi yapmadan evrağı işleme koydu ve Gaziantep Askeri Savcılığına gönderdi. Sadece bu rapora bir vaka kanaat raporu yazdı ve nüfus cüzdanımıza ekledi bürokrasi gereği. Onda da kendi kendisiyle çelişkiye düştü. Belki de bundan sonra düşeceği çelişkilerin de bir başlangıcı olacaktı. Ama bilemedi. Neler yazmış, nasıl çelişkiye düşmüş, düştüğü bu durum neden Gaziantep Askeri Savcısı Tezer'in gözünden kaçmış, hep birlikte bakalım ve Allah nasıl şaşırtıyor görelim. Vaka kanaat raporu. Dipnot: Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı'nın Albay Sarızeybek hakkında düzenlediği vaka kanaat raporu, Kasım 2003. Suç: amire hakaret, müteselsilen memuriyet görevini kötüye kullanmak, astına suç yapmak için emir vermek, hakikate muhalif tutanak tanzim etmek. Kanaat: emsalleri arasında mesleki açıdan temayüz etmiş disiplinli bir subaydır. İmza: Tuğgeneral Cengiz Akın. Bu idari tahkikat raporuna eklenen rapor, şimdi okuyacağınız ise aynı tarihlerde Jandarma Genel Komutanlığı'na gönderilen bilgi notu. Ama bu bilgi notu da adli müşavir tarafından rapora eklenip savcılığa gönderildi. Jandarma Genel Komutanlığı Kurmay Başkanı Hakkı Kılınç'a verilecektir. Bilgi notu: 2003 atamalarını müteakip 8 Ağustos 2003'te İl Jandarma Komutanlığı görevini devralan Jandarma Kıdemli Albay Erdal Sarızeybek'in geçen sürede vazifesinin icrasında emsallerine göre daha iyi görev yapmak ve öne çıkmak niyet ve hırsı içinde olup söz konusu olayın seyri safhasında askeri hiyerarşiyi izlemeyen ve resmiyete intikal etmeyen yönünde maksadı ve anlamı ve kastını aşabilecek ifade, irtibat ve işlemlerde bulunduğu değerlendirilmektedir. İmza: Tuğgeneral Cengiz Akın. Bu değerlendirmenin askeri anlamı şudur. Bu albayın hakkında daha önce de General Uygun tarafından verilen sicilde de belirtildiği gibi öne çıkmak niyet ve hırsı vardır. Emsallerine göre öne çıkmak hırsı demek ise bu albay generalliğe terfi edebilmek için her şeyi yapar. Olayların seyrini değiştirir. Gayri yasal ilişkilerde bulunur demek. Bu aynı zamanda bir taşla 3-5 kuş demektir. Nasıl mı anlatayım? Bu raporu yazmakla en başta verdiği sicil mahkemece iptal edilmiş olan bir generalin aslında haklı olduğunu, iptal kararı da olsa bunun önem taşımadığını anlatmak istediler. Bu olaya dayanarak sicilde belirtilen olumsuz kanaatlerin mahkeme kararı aksine doğru olduğunu göstermek istediler. Sonra ne işlerine yarıyorsa bu, Yalçın Bey, bu beyin dolandırıcılıkla bir ilgisi olmadığını, albayın olayı değiştirdiğini, sahte evrak düzenlemiş olduğunu ileri sürdüler. Daha sonra bu iddialarını desteklemek için geçmişte General Uygun'un iptal edilmiş siciliyle Diyarbakır cephesinin düzenlediği bilgi notunu delil olarak gösterdiler ve dediler ki bunun hakkında önceden de zaten böyle yazılmıştı. Şimdi bölge komutanı da aynı kanaatte. Mahkeme kararına bakmayın. Bizim dediğimiz doğrudur. Bu iddialar ve bunu destekleyen deliller savcılık soruşturması için yeter. Ve bizi Gaziantep askeri savcısıyla baş başa bıraktılar. Burada bitse iyi. Soruşturma altında tutulduğumuzu genelkurmaya bildirdiler ve bizi şaibeli bir subay konumuna düşürdüler. Şimdi sayalım bakalım kaç kuş ediyor bir taş. Evet, bu bir taşla tam 5 kuş demek. Birbirine zıt bu iki rapor Kasım ayı içerisinde yazılmıştır. Birinde temayüz etmiş disiplinli bir subay, diğerinde gözünü hırs bürümüş bir subay olarak değerlendirme yapılması bizce vicdana uygun bulunmamıştır. Bunu niye yaptılar? Bir oyun böyle oynanmaz ki. İnsanoğlunun şeref ve haysiyeti üzerine kurulan bir oyunu kimse oynamaz. Herkes biliyor, biz de görüyoruz ne olup bittiğini. Nasıl gizleyeceksiniz ki gerçekleri? Olur mu hiç? Aslında vurduğunuz balta bizim belimize değil, sizin temelinize. Ama görmezseniz gerçeği, yavaş yavaş oyulur bu temel ve de gün gelir çöker. Kimin hakkı olabilir ki bunu yapmaya? Kimin? Hizmet devlete yapılır, hizmet halka yapılır, hizmet bayrağa yapılır, toprağa yapılır. Şahsi menfaatlere değil, koltuğa değil, makama değil, rütbeye değil. Göreceksiniz ileride. Bir mahkeme verdiği bir kararda bu soruşturmaya değinecek ve bize yönelik yapılan bu soruşturmanın vicdanla bağdaşmadığı yönünde hüküm verecektir. Ama bu hüküm dahi Ankara'yı durdurmayacaktır. Ama neden? Biz bilmeden bilmememiz gereken bir şey mi öğrenmiştik acaba? Ah şu büyüklerimiz yok mu şu büyüklerimiz? Onlar daima her şeyin en iyisini bilirler. Gene kapkara düşünceler sardı bizi. Öylesine derinlere daldık ki düşünceler aldı götürdü bizi uzaklara. Yıl 2003. Jandarma Genel Komutanı gene Orgeneral Şener Er Uygur. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Arınç'ın beklenmedik telefonu. Nereden aklıma geldi ki bu olayı size anlatmak bilemiyorum ki. Kapkara düşünceler içerisine her dalışımda düşünceler sürüklüyor beni hep geçmişe doğru. Etkileyen, iz bırakan ya da derinden izi kalan olaylar bir bir aklıma geliyor. Dalıp gidiyorum. İnanın bu olayın da izi kaldı bende ama anlayamadım. Sayın Arıncı bize telefonla aramaya yönelten konuyu hala anlayamadım. Unutamıyorum, aklıma geliyor ve düşünüp duruyorum. Olay Temmuz 2003'te geçer. Genel seçimler Kasım 2002'de olmuş. %34 oyla bir parti tek başına iktidar. Herkes gibi biz de bu hükümet artık yolsuzlukları önler. İnsanlar insanca yaşar ülkemizde diyoruz. Sayın Arınç Gazi Paşa'nın meclis başkanı. O zamanlar türban, laiklik konu bile değil. Genç bir vekil baş olmuş haykırıyor. İnsanı insan gibi yaşatacağız diye. Biz de herkes gibi sabırla bekliyoruz. Görmek için insanların insan gibi yaşadığını. Bu bir umut. Fakirin ekmeği. O zamanlar hatırlıyorum. Hep birlikte umut ettik haklı olarak. Dedik belki, belki onlar gibi değil. Aradan geçip de yıllar bu gelenlerin gidenlerden pek farklı olmadığını bize gösterince, bir de üstüne üstlük türban, laiklik yani cumhuriyetin değerleriyle bizi biz yapan değerlerin siyasete alet edildiğini görünce derin düşünceler gene aldı beni. Dedim herhalde hesap sormamızın zamanı geldi. Gelelim konumuza. Neydi ki bu olay? Anlatayım. Dediğim gibi yıl 2003. Manisa İl Jandarma Komutanıyım. Tayinde çıkmış Şanlıurfa'ya. Her tayin döneminde olduğu gibi içimizde garip bir heyecan. Hazırlanıyoruz. Yeni bir göreve. Aylardan Haziran. Paris askeri ateşe yardımcısı binbaşı Eyüp beni aradı. Komutanım, buraya mı geliyorsunuz deyince ben şaşırdım. Bir şeyden haberim yok. Kim seçmiş, niye seçmiş, görev ne? Ankara'yı aradım dediler. Fransa'da bir uluslararası tatbikat var. Sen Türk Jandarma Birliği komutanı olarak tatbikata katılacaksın. Komutan seni seçti. Garip bir heyecan. Uluslararası bir tatbikat. Türk Jandarma Birliği'nin komutanı olmak ne demek? Büyük onur, büyük mutluluk. Bizi seçmişler, güvenmişler. Gururluyum. Jandarmayı temsil etmek ne demek? Gittik, görmeliydiniz kahraman jandarmayı. Çatlattılar düşmanı. Dosta güven verdiler ve döndüler. Basın yazıyor, gururumuz jandarma. Biz de havalarda. Bakın gazetelere neler yansımış. İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı Genel Sekreterliği. Tarih 1 Temmuz 2003. Duyuru no 2003 Taksim 21. Basın açıklaması. 1. Avrupa Birliği'ne üye ülkelerden İngiltere, Fransa, İtalya, Portekiz, İspanya ve Hollanda ile birliğe henüz üye olmayan Türkiye ve Romanya jandarmasından teşkil edilen müşterek görev taburunun 16 Haziran 2003 günü Fransa'nın Saint-Astre kentinde başlayan tatbikatı 28 Haziran 2003 tarihinde sona ermiştir. Avrupa Kolluk Kuvvetleri müşterek tatbikatına katılan ve başarıyla tamamlayan Türk Jandarma Özel Operasyon Birliği 29.06.2003 tarihinde yurda dönmüştür. 2. Avrupa Güvenlik Kuvvetleri taburunun 2002 yılında düzenlenen tatbikatına gözlemci olarak katılan Türk Jandarması bu yıl Jandarma Kıdemli Albay Erdal Sarızeybek Başkanlığında 25 kişiden oluşan özel bir operasyon birliği ile katılmıştır. 3. Söz konusu tatbikata Rusya, Almanya, Avusturya ve Belçika ile birlikte toplam 15 ülke gözlemci olarak katılmış olup gelecek yıl yapılacak olan tatbikata daha fazla ülkenin fiilen katılması beklenmektedir. 4. Avrupa Birliği çerçevesinde yapılan güvenlikle ilgili çalışmalar yakından takip eden Jandarma Genel Komutanlığı ilk olarak 1998 yılında Avrupa Jandarmalar Birliği'ne gözlemci olarak katılmış, müteakiben tam üye statüsünde halen birlik düzeyinde çalışmalarını sürdürmektedir. Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren Türk Jandarması yeni teşkil edilmekte olan Avrupa Birliği Güvenlik Kuvvetleri Müşterek Görev Kuvveti'ndeki yerini bu tatbikatla birlikte almıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Rapor hazırladım. Sayın Orgeneral Şener Er Uygur'a sundum. Tebrik etti ve döndük Manisa'ya. Döner dönmez ne göreyim? Benim aslanlarım Gazi Paşa'nın laik cumhuriyetini beğenmeyip yerine şeriat isteyen bir tarikatın izini bulmuş mu? Bulmuş da tam operasyon zamanı mı? Kısaca olay şu. Nurcuların okuyucular grubu diye adlandırılan bir tarikat ya da cemaat Manisa'da 3-5 yerde yazlık eğitim kampı açmış. Özellikle fakir ve zeki çocukları çeşitli illerden almış bu merkeze. Bir de kimi İstanbul, kimi başka yerden üst düzey ulemalar ve alimler bulmuş. Abi ve ablalarla dini eğitim veriyorlar. O zamanlar Türkiye Cumhuriyeti laik ve demokratik bir ülke. Anayasamıza göre izinsiz dershane açmak suç, izinsiz din eğitimi vermek suç. Bildiğim kadarıyla şimdi de suç. Durum hemen Cumhuriyet Savcısına bildirildi. Arama kararları alındı. Ve operasyon başlandı. Jandarma bölgesinde 3 eğitim merkezi bulundu. Yurt içi ve yurt dışı teşkilat, öğrenci listeleri, abi abla listeleri, eğitim ve öğretim ders notları, günlük faaliyet çizelgesi. Nerede bizim milli okullarda böyle düzenli planlar, programlar? Onlar benim çocukluğumda vardı. Şimdi bile hatırlıyorum. Pırıl pırıl öğretmenlerim, saygın ve asil, Atatürkçü, ülkesini seven, yarlımalı haftaları, akla ve fikre ilmin ve bilimin egemen olduğu yıllar. Önce yerli malı bitti ya da bitirildi, ithal et yedik, deli dana, buğday yedik, ithal. Tarım ve hayvancılığın gözde olduğu ülkemizde ete, buğdaya muhtaç olduk. Ardından önce PKK denen kan dökücü teröristler öğretmenlerimizi öldürdü ve biz koruyamadık yeni neslin eğitimcilerini. Sonra derken kemer sıkma politikası aldı yürüdü. Maaş yetmez oldu öğretmenimize. Kimi simit satmaya başladı, kimi şoförlük yaptı. Sonra paralı dershaneler açtık. Aldılar gittiler en iyi öğretmenlerimi. Düşünmediler parasız olan ne yapsın. Doğu, Güneydoğu bir çile yeri oldu öğretmenime. Terör belasından. Odun yok, kömür yok, okul yok. Bir derslikte 5 sınıfa birden nasıl ders verilir? Gelin de görün bizim öğretmenimizi Van'da, Hakkari'de. Nasıl 5 sınıf birden yetiştirilir bir sınıfta görün. Bu gerçeği bilmeyen çıkar televizyona, Doğu'da eğitim sorunu var. Bu sorunu aşmak için oradaki öğrencilere 3-5 puan fazla verelim, üniversiteye girsin der, biz de dinleriz. Ama onlar bilmez atalarının sözlerini, ağaç yaşken eğilir diyen. Gelelim bizim irtica operasyonuna. Jandarma bölgesi tamam. İfadeler, tutanaklar, tespitler, eldeki dokümanlar, bu dini eğitim merkezlerinden 2-3 tane de polis bölgesinde olduğunu gösterir. Hepsi Akhisar Hilaliye Vakfı kontrolünde. Dedim, madem biz başladık bu işe biz bitirelim. Emniyet müdürümüz Kahraman Koçak, Halim Selim bir insan. Anlayış gösterdi. Aldık bir polis yanımıza, operasyon müşterek olsun diye. Savcıya bilgi verdik ve girdik Manisa merkeze. İki merkez bitti, geldik son merkezine dini eğitimin. Bir de bakalım ne görelim. Arama kararında diyor ki No 5 ama No 5'te var 5 ayrı daire. Bir de bu apartmanın Sayın Arınç'ın annesine ait olduğu duyulmasın mı? Gerisini siz düşünün. Hemen Cumhuriyet Savcısına durumu ilettik ve arama kararının 5 daireyi kapsayacak şekilde genişletilmesini istedik. Cumhuriyet'in savcısı da öğrendi evin kime ait olduğunu. Aldı mı bir talaş adliyeyi? Allah'ım o ne talaş? İnanın bana öğretmenlerimiz ne kadar zorluk çekiyorsa yaşamak ve yaşatmak için Cumhuriyetimizin savcıları da aynı, hakimlerimiz de öyle. 20 yıl yaşadım savcı ve hakimlerimizle, 10 ayrı yerde. Sade bir mantıkla bakarsanız olaya aslında hepimiz biziz. Küçük ilçelerde çalıştığımız zamanlar birbirimizden hiç ayrılmazdık ki. Akşam yemeği beraber, ev gezmeleri beraber, mesai içinde ziyaretler bir bütün gibi. Onlar da çok çile çekti, görevlerini layıkıyla yapabilmek için. Hiç korktuklarını görmedim, ne terörden ne de kaçakçıdan. Hep vicdanlarının sesini dinlediler, adaleti tecelli ettirmek için. Sanırım nasıl ki öğretmenlerimizi yalnız bıraktık, destek olmadık, sıkıntılarını göremedik, aynı şekilde yargımıza da sahip çıkamadık, yanlarında olamadık, sorunlarını sahiplenmedik ve de çözemedik. Ben anlıyorum onları ama gelin görün ki devran döndü, mertlik bozuldu. Gazetelerden öğreniyoruz, iktidarı elinde tutanlara ters düştünüz mü, işiniz bitti. Geçen gün okudum, görevden alınan milli eğitim müdürlerine hindi nasıl yetiştirilir gibi araştırma konuları vermişler, faydalı olsunlar diye memlekete, millete. Çoluk var, çocuk var okuyan, eş var çalışan, maaş malum kime yetiyor ki? Tam bir yere tayin olup düzen kuruyorsunuz, al sana bir tayin daha, ne dirlik kalıyor ne düzen. Yaş kemale ermiş, insan istiyor bir yere yerleşmek, yaşamak insan gibi ama ne mümkün.